Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan uzak kalarak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsunuz bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkes sizde. Ben az önce yaptım yayına buradan girmeden önce. Çağrıyı yapmıştım. Siz de yapın. Şimdi öngördüğümüz gibi, daha önceden öngörüp defalarca konuştuğumuz gibi, hani 89'da bir benzer örnekten, ANAP örneğinden hareketle anlatmıştım size. Dökülmeler başladı tek tek. Ama hiç kimse açık açık konuşmuyor. Bugün biz biraz aralayalım istiyorum orayı. Yani herkesin konuşacağı yerleri hatırlatalım. Ve bu dökülmelerin eşliğinde bugün Bülent Arınç örneğinden hareketle kimden ne beklediğimizi ifade edelim. Öyle ya, sonuçta isteyenin bir yüzü demiş atalar. Biz hem de istemeye bu kadar hakkımız varken, bu kadar her sabah kalkıp durduk yerde öpülüyorken herhalde bir şeyler talep edebiliriz değil mi? Bilmiyorum, haberiniz var mı, duydunuz mu, gördünüz mü? Sanayide kullanılan elektriğe %48 zam geldi bu sabah itibariyle. Ve elektrik üretiminde kullanılan, doğalgaz üretimindeki, yani o pardon üretim içinde kullanılan elektriğe de %47 oranında zam geldi. Ve biz acayip bir noktaya geldik şu anda. Çünkü hep söylediğimiz, hep konuştuğumuz gibi bunların hayatımıza yansıması şöyle geciktiriliyor sürekli. Bülent Arınç'ın söylediği gibi. Yani seninle bir alakası yok ya. Senin konutunla bir ilgisi yok kardeşim. Sanayi, sanki bunlar enflasyonu körüklemeyecekmiş, ekonomik hayata doğrudan girmeyecekmiş, ekmekten beze, don lastiğine kadar her şeye zam olarak geri dönmeyecekmiş gibi. Bugün ekonomiyi bir kenara bırakacağız çünkü onu ayrıca konuşmak gerekecek. Bizim burada beraber olmadığımız Cuma günü Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık biliyorsunuz. Özel bir yayınla durmayalım düşeriz de. Çok teşekkür ediyorum önce gösterdiğiniz ilgi için. Hakikaten çok mutlu oldum. Çok çok sevindim. Özel bir şey yapmaya çalışmıştım ve size de söyledim. Benim çok içime sinmişti yaptıktan sonra. Umarım sizler de beğenirsiniz diye bırakmıştım o videoyu. Hem çok destek gördü hem insanlar altına çok güzel şeyler yazmış. Gerçekten çok şahane şeyler yazmışlar. Acayip hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 98. yılı bir kez daha kutlu olsun. Cuma'dan bugüne bir kez daha kutlayalım. Nice yüzyıllara diye dileyelim. Ben dün o videoyu bıraktıktan sonra Adana'ya gittim. Hafta sonu Adana'daydım. Müthişti, gerçekten çok güzeldi. Pırıl pırıl bir havada yolcu edene kadar Adana yağmurdan damla bile düşürmedi. Nefis bir havada yapıldı Adana ziyareti. Ona ayrıca konuşuruz. Ama bu bölümde mesela Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı basın toplantısını elbette göremedik hal böyle olunca. Çünkü Merkez Bankası Başkanı Alice Harikalar Diyarı'nda şeklinde bir basın toplantısı yapmış. Bir ekonomist olarak elbette boynumun borcu. İki cümle bununla ilgili söylemek ama şimdi değil. Onu ayrıca değerlendirelim. Gerçek bir edebi şaheser çünkü. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Neresinden tutsanız saçma ve neresinden tutsanız şunu görüyorsunuz. Oğlum bir cümle daha söylersem beni atar bu. Beni atar. Benden öncekileri nasıl attı? Beni de atar. En azından bir müddet devam etmem lazım. Öyle hayaller serpiştirilmiş ki içine. Mesela enflasyon güncelliyorsunuz siz. Ya bakkala emanet ettiğiniz kişi bu kadar yanılsa hedefinde sokağa kapının önüne koyarsınız. Adam Merkez Bankası Başkanı. Çok rahat anlatıyor, büyüme diyor. Allah'tan bir hafta önce konuşmuşuz. Hani bu büyüme getirecek bir çalışma değil. Böyle olmaz Merkez Bankası'nın büyümesi. Anlatmıştım ya size. Böyle bundan büyüme çıkmaz. Kamuda şişkinlik çıkar sadece diye. Onu ayrıca konuşacağız. Ama bugün şu Bülent Arınç'ın konuşması üzerinde biraz durmamız lazım. Çünkü açık yüreklilikle söyleyeyim hemen yayının başında. Aslında bugün yayının başlığı vicdansızın vicdanıydı. Ciddi söylüyorum. Ben bu sabah Gazete Pencere'de, ellerine sağlık, onlar çok güzel kullanmışlar. Gazete Pencere'de Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamaların bütününü okuyuncaya kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Afyonkarahisar milletvekili isminin hiçbir önemi yok. Gerçekten bir önemi yok. Benim için değil, onu oraya getiren için de bir önemi yok. Afyonkarahisar'dan kim lazım? Kim olur? Bu olur. Bakalım gelsin bir konuşalım. Tamam sen gel. İsminin gerçekten bir önemi yok artık. Onun söylediği, elinizi vicdanınıza koyarsanız, düşünürseniz akaryakıta çok da fazla zam gelmedi sözü. Hani neresinden tutsanız saçmalığın dibi ama böyle üst üste kurgulanınca, birbirinin yanına koyunca en azından bir yap bozu oluşturuyor onlar ve saçmalığın bu kadarını niye yapar insanlar diye düşünüyorsunuz. Yayının ikinci bölümünde göreceğiz. Bugün bütün iktidar yalakası gazeteler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Roma'da yapılan muhteşem, inanılmaz, insanlık üstü tarihi zirveyi anlatmış. 20 dakika bekleniyordu. 70 dakikaya boru mu? Yani adam 1 saat 10 dakika ayırmış ve nasıl mahcup, nasıl tedirgin. Bugün bunu size gerçek bir sanrı üzerinden okuyacağım. Yeni Şafak gazetesinden. Bugün her gün diler yok. Bugün Yeni Şafak gazetesinden İbrahim Karagül okuyacağım ben size. Ve diyeceksiniz ki hakikaten bu insanların akılla ilgili sorunu var. Yani bu sadece birine takla atmakla, güce biat etmekle falan açıklanamaz. Ciddi bir zihni sorun bu. Onu da göreceğiz ama onlar yayının ikinci bölümünde. Biz bugün şu Bülent Arınç'ın açıklamaları üzerinden gideceğiz. Çünkü Bülent Bey bir konuşma yapmış. Gazete Pencere çok güzel kullanmış. İstanbul'da Öze Dönüş platformunu düzenlediği bir kahvaltıda gençlerle bir araya gelmiş. Kimin? Öze Dönüş platformu. Neyin özüne? Yani Şaban Özü, Mecit Özü olmadığına göre burada bahsedilen öz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da Milli Görüş'ün. Herhalde yani öyle bir şey olması lazım. Ve Can Bursalı, Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın aktarımıyla vermiş gazete haberi. Ellerine sağlık diyelim onun da. Şimdi hikaye şöyle başlıyor. Neresinden geldi mevzu oraya bilmiyorum ama ben diyor başbakan yardımcısıyken diyor Beyoğlu'nda A Camii'nin restorasyonu yapıldıktan sonra Nazım Hikmet'ten bir şiir okudum. Çünkü diyor bizim dinsiz, imansız, ateist, komünist diye bildiğimiz Nazım Hikmet, dinsiz, imansız, ateist, komünist. Zaten bizlerle ilgili bir cümle kurarken en az 4 tane hakaret oluyor içinizde. Çok normal. Bu arada ateizmde, komünizmde hakaret değil. Siz öyle kullanıyorsunuz ama hani dinsiz olmak da hakaret değil. Mesela imansızı niye kullandığınızı bilmiyorum ama dörtlü hakaret zaten sizin yapınızda var. Genelde hakaret ediyorsunuz. Sonra size bir şey söylendiği zaman bas bas bağırıp elinizdeki adalet mekanizması ile yargıya şikayete koşuyorsunuz. Ağlayan çocuklar gibi sürekli olarak. Bizim diyor dinsiz, imansız, ateist, komünist diye bildiğimiz Nazım Hikmet A Camii için bir şiir yazmış. Değme dinler o şiiri yazamaz. Bu şaşırtıcı bir şey değil ki. Nazım Hikmet'in kim olduğunu ya da şöyle söyleyelim. Sizin dışınızdaki insanların kim olduğu üzerine sadece gram düşünseniz bunu zaten söyleyemezsiniz. Utanır insan bunu söylemeye. Birine bunu söylerken mesela Aziz Nesin'le ilgili yakılmaya çalışılan Aziz Nesin'le ilgili onun yaşamını bilseniz oturur ağlarsınız muhtemelen. Hem de hani sizinle ortak kesti olan Bursa'da olan kestini bilseniz oturur ağlarsınız ama bilmeyeceksiniz. Çünkü derdiniz o değil. Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Cem Karaca gibi isimlerin düşüncesi nedeniyle yurt dışına çıkmak zorunda kaldığına değinen Arınç düşünce ve ifade özgürlüğünün önemine vurgu yaptı. Bu kadar ileri gitmeye gerek yok. Yani bu insanları anarken rahmetli Nazım Hikmet'i, Sabahattin Ali'yi, Cem Karaca'yı bunları düşünmeye gerek yok. Ya bugün yurt dışına çıkmak zorunda olan, orada yaşayan insanları düşün. Mesela Mehmet Ali Alabora'yı düşünün. Gencecik, çok da iyi bir oyuncu. Gencecik bir adam. Sadece fikrini söylediği için, Gezi üzerinden kendisine bin türlü zulüm yapılacağını bildiği için yaşıyor gallerde. Mesela bu hiç vicdanınızı rahatsız eder mi Bülent Bey? Zannetme. Neyse bundan yıllar geçtikten sonra Allah ömür sağlık versin. Belki bir gün söylersiniz. Ya çocuk vallahi bir oynamış gördüm. Ulan değme dindar böyle oynayamaz. Sizinkiler zaten oynayamıyor. Sanatla hiç anlamıyorlar. Onu bir kenara koyalım da. Neyse. Bütün bunların üzerine bir de gençlerin sorularını yanıtlamış Bülent Arınç. Muhtemelen çünkü hani ne olup bittiğini bilmeyen diyelim ki 25 yaşında bir çocuk. Yani oradaki bir genç 25 yaşında zıpkın gibi bir delikanlı aklı başında bir kız. Soru soruyorlar. Da şöyle bir handikap var. O 25 yaşındaki gençlerin 20 yılı zaten AKP iktidarıyla geçti. Ve onlar başkasını bilmiyorlar. O yüzden Bülent Arınç için tırnak içinde bir sallama mesafesi var. Yani ne derseniz nereden vurursanız gol olacak zaten. Diyor ki yaptıklarımızla iftihar ediyorum. Eskiden diyor biz diyor birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk. Abdullah Bey'in eksiğini Abdullah Gül, Bülent Arınç, Bülent'in eksiğini Bülent Arınç, Tayyip Erdoğan kapatırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz. Ben yayının başlığını burada değiştirdim. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz sorusu 25 yaşında bir gence söylediğinizde gol olabilir. Ama Yani en azından akla erdiği dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla tanışmış. Onun son 19 senesini bilen ki bu sene bugün çok önemli bir gün. 2015 seçimlerinin yıl dönümünü yaşıyoruz. Sadece bir kişi seçimden hoşlanmadığı, onun en yakınında olmaya çalışan, ne gerekçeyle yaptığını bilmiyoruz. Tarih onu da yazacak, onu da göreceğiz, izleyeceğiz, duyacağız. Ne gerekçeyle olduğunu bilmeyen bir kişinin de desteğiyle Türkiye tekrar seçime gitmişti bundan 6 yıl önce. Gerekçe? Çünkü bir kişi seçimden memnun değildi. Ve Bülent Arınç o zaman diyor ki 2015'ten sonrasına ben karışmam çünkü ben yoktum, mesuliyet kabul etmiyorum. Bu nasıl bir şeydir ki? Öze dönüş platformunun toplantısında bunu anlatıyorsunuz. Yani başından beri özünde olduğunu anlatıyorsunuz. 2015'ten sonra ben ayrıldım. Her yer sel oldu ondan sonra diyorsunuz. Tıpkı Ali Babacan gibi, tıpkı Ahmet Davutoğlu gibi konuşuyor, farkında mısınız? Da beni ilgilendiren o değil. Şu açık kapatma hikayesi üzerinden, şimdi kimlere kaldı üzerinden konuşalım istiyorum ben. Çünkü bakın, biz Bülent Bey'i, Bülent Arınç'ı bize olan bir borcundan hatırlıyoruz. Hadi doğru söyleyeyim. Ben sürekli oradan hatırlatıyorum. Ve bunu hatırlatmayın. Nefesim olduğu müddetçe de devam edeceğim. Bize borcu. Türkiye'ye borcu. Sorum çok net. Partinizi mi seviyorsunuz, ülkenizi mi? Bu kadar basit. 25 yaşında çocuğa bunu söylemek kolay. Bana söyler misiniz Bülent Bey? Partinizi mi seviyorsunuz, ülkenizi mi? Eğer ülkemi diyorsanız, çocuklara öyle demişsiniz çünkü, ben tırnak içinde yemem bunu. Neden biliyor musunuz? Sizin bize Ankara'da mesela rantın nasıl FETÖ'cülerle paylaşıldığı, kime Ankara'nın takır takır peşkeş çekilerek satıldığını açıklamak gibi bir yükümlülüğünüz var. Söz verdiniz çünkü. 25 yaşında bir çocuğa bunu anlatırsanız o yiyecektir bunu. Çünkü bilmiyor zaten, ama ben biliyorum. Hem de ne söylediğinizi, hangi 8 Haziran'da açıklayacağınızı biliyorum. Nelere vakıf olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Ama bunların hepsine sessiz kaldınız siz. Şimdi kimlere kaldı? Bakın kimlere kaldığını ben anlatayım. Bülent Arınç bundan 2 gün önce de şöyle bir şeyden bahsetti. Adalet mekanizmasının nasıl dağıldığı, adalet mekanizmasının nasıl bugün Türkiye'nin ihtiyacını karşılayamadığı, tam o dönemde hani herkes birbirinin açığını kapatırdı diyor ya, mesela Cemil Çiçek de adalet mensuplarının, yüksek yargı mensuplarının ilişkilerine dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek çay toplamadan falan bahsetmiş. O çay toplama döneminde çay toplamalar yapıldığında siz hala bu parti için önemli bir insandınız. Sizin tabirinizle özgür ağırlığınız vardı Bülent Bey. Ne oldu özgür ağırlık? Hiç değilse hani mesuliyet kabul etmem diyorsunuz ya. Bülent Bey çok düzgün konuşmaya çalışır Türkçe'ye. Hakkını teslim edelim. O yüzden ben de öyle yapayım. Mesuliyet kabul etmem diyorsunuz ya. Siz Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun başkanıydınız. Neden sesinizi çıkartmadınız ki? Bunlar yapıldı, siz gördünüz. Hatta üzerine çıkıp dediniz ki, kurban olduğum verdikçe veriyor. Verdikçe veriyor dediğiniz Yargıtay'ın, Danıştay'ın, Sayıştay'ın, yani tam da Cemil Bey'in hatırlattığı yüksek yargının başkanlarının takır takır kafaya göre liyakat hesabına bakılmadan atanmasıydı. Sesinizi çıkartmadınız ki. Hiçbir şey söylemediniz üstelik siz. Kurban olduğum verdikçe veriyor dediniz toplumu gazlamak için. Bugün toplumun arkasına takılıp Ali Babacan'ın bile destek verdiği İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak siz mesela televizyon ekranında kız mı kadın mı derdindeydiniz hala. Hamile bir kadının bir mitinge neden katıldığını orada gördüğü polis şiddetini açıklarken sorguluyordunuz. Kimlere kaldı? Bilmiyorum ki kimlere kaldığını. Siz söyleyin Bülent Bey. Biz öğrenelim. Mesela Diyanet'le ilgili bir sorun olduğunda kendisinin asla bugüne güvenmediğini, mesela Mehmet Görmez'e, Ali Bardakoğlu'na böyle bir konuyu soracağını söylüyor. Mehmet Görmez dediğiniz insanlar Türkiye'de Diyanet'in Mercedes tartışmasını başlatan insandır. 25 yaşında bir çocuk bunu hatırlayamaz Bülent Bey. Maalesef ben hatırlıyorum. Maalesef ben hatırlıyorum ve yemin ederim size unutturmayacağım bunu. Çünkü burada söylediğiniz en hafif ibaresiyle yalan. O çocukların bunu yutması çok normal, bilmiyorlar çünkü. Ama biz biliyoruz. Demin dedim ya hani yayının başında, yayının başlığını değiştirdim. Biz bir vicdan konuşacaktık sadece. Vicdansızın vicdanı olur mu diye soracaktım ben size. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Afyon Karahisar milletvekilinin akaryakıtı elimizi vicdanımıza koyarsak çok da zam yapılmadığını düşünmemiz yolundaki çağrıydı çünkü beni buna iten. Elimi vicdanıma da koysam, cebime de koysam, cüzdana da baksam Ben size vicdansız diyebiliyorum mesela. Gönül rahatlığıyla diyorum hem de. Afyonkarahisar milletvekilinize de diyorum. Bugün Türkiye'de enflasyon altında milyonlarca insan yoksulluktan geberiyor. Ve hala çıkıp bir şeyleri açıklama telaşında insanlar. Şimdi tek tek dökülmeye başladınız. Aranızdan bazıları ki yalanlarıyla bilinir bu toplumda. Yani siz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mansur Yavaş'ı seçerseniz evinize faturalarınızı, su faturalarınızı PKK militanları getirecek diye yalan atmış bir insan. Mehmet Üç Tunç Tas Has Kayısoğ şafı kendisi çıkıp şimdi asgari ücrete mesela gereken zammın yapılmasını istiyor. Neden? Lan pey 25 yaşında bir çocuk bunu düşünemez. Haklıdır. Yani onu bunu düşünmeye sevk edecek bir motivasyonu yoktur çünkü. Geçmişi çok bilmez. Ama ben kalıbımı basarak söylüyorum ki seçime yatırım yapmaya başladı partiniz. Öze dönmek diyorsunuz ya. Siz özünüzden uzaklaşmadınız ki. Sadece özünüzü göstermiyordunuz. Doğruya doğru bir sürü aptal da yedi bunu Türkiye'de. Bir sürü aptal. Kullanışlı olanlar var. Kullanılmayacak kadar kötü olanlar var. Ama yediler. Onlar yaptılar. Kuşkusuz bir insan götürüp istediği partiye oyunu atar. Anayasal hakkıdır bu. Ama benim derdim oy atmak değil. Benim derdim bunu savunmak. Bugün hala Türkiye'de pahalılığı biri çıkıp savunabiliyorsa burada ben bir parça utanma payı isterim. Ve sizin de en azından bunu söylemenizi beklerim. Hani hep vicdandan bahsediyorsunuz ya 2015'ten sonra ben yoktum o yüzden savunmam diye. Mesela bakın. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili var Mahir Ünal. Kamuoyu çok iyi tanır kendisini. Bu termik santral bacalarına filtre takılsın takılmasın tartışmasında ortaya çıkıp, kendisi de Maraş milletvekilidir, Kahramanmaraş milletvekilidir. Elbistan termik santralinden hareketle ne filtresi ulan takarsak orada insanlar nasıl yaşayacak dedikten daha cümlesi ağzında bitmeden Erdoğan'ın vatandaşımın karşısında menfi bir iş yapamam ben. Bunlar tabii ki filtrelenecek dedikten sonra liderimiz çok haklıdır demiş bir insandır. Çok tutarlıdır kendisi. Muhteşem ötesi tutarlı bir insandır. O da Muğla Said Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde İl Danışma Meclisi toplantısı yapılmış. Orada konuşmuş kendisi ve demiş ki bugün Türkiye'de öyle bir iklim oluşturdular ki Bülent Bey lütfen burayı dikkatli dinleyin. Çünkü siz medya ile ilişkileri çok iyi bilirsiniz. Geçmişten milli görüş temelinizden bilirsiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş döneminde medyayla hani bu arkadaşların hiçbirinin tanıdığı yoktu ya medyayla ilişkiyi sizin üzerinizden kurmuşlardı. Çok iyi bilirsiniz. Ben de çok iyi bilirim. Hatırlarsınız. O yüzden özellikle size söylüyorum. Mahir Bey der ki bugün Türkiye'de öyle bir iklim oluşturdular ki Türkiye maalesef dezenformasyona maruz kalan ülkeler arasında birinci sırada. Bülent Bey kim oluşturdu dezenformasyon iklimini? Sahi siz bilirsiniz bunu. Çünkü medyanın temsilcileriyle hatta ilk iletişim başkanlığını kuran sizsiniz. O gençler hatırlamaz. Ben hatırlıyorum maalesef. Maalesef hatırlıyorum. Bir parlamento muhabiri olarak getirdiğiniz kişinin Kemal Öztürk'ün mecliste önce iletişim başkanı yapıldığını, daha önce hani basın dairesi varken iletişim başkanı yapıldığını, sonra yetmediğini, kendisinin Anadolu Ajansı başkanı yapılışını çok iyi hatırlarsınız, ben de hatırlıyorum. Kimin yaptığını da hatırlıyorum hatta, inanır mısınız? Ben bunları hatırlıyorum. Dezenformasyonun nasıl yayıldığını hatırlıyorum mesela. Tam da o dönemde 2015 seçimlerinin içinde yapılan seçim alavereleri dalavereleri içinde Anadolu Ajansı'nın genel müdürünün neden bir parti genel merkezini ziyaret ettiğini hatırlıyorum mesela. Hatırlar mısınız siz de? 25 yaşında çocuklar hatırlamıyor işte. İşte benim sıkıntım o. Diyor yani Mahir Ünal bir dezenformasyon cenneti oldu Türkiye diyor. Türkiye'de diyor haberlerin %49'u dezenformasyon içeriyor. Kim yapıyor bunu? Mesela A Haber dezenformasyon yapar mı Bülent Bey? Anadolu Ajansı yapar mı mesela? Vallahi çok merak ettiğim için soruyorum. Ya da ne bileyim Yeni Şafak, Hürriyet Gazetesi, tüp içinde çıkartılan diğer gazeteler yaparlar mı onlar? Siz anlarsınız dezenformasyon işlerinden. 25 yaşında bir çocuk anlamaz Bülent Bey. Hakikaten anlamaz. Onun bambaşka bir hayatı var. Kendine bir gelecek düşünüyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hayatını bir yere oturtmaya çalışıyor. O anlamaz. Ama mesela yayılan o yalan haberlerin nasıl dağıldığını, üzerine kurban olduğum verdikçe veriyor sözünün toplumda nasıl infiale yol açtığını siz çok iyi bilirsiniz. Ben de çok iyi bilirim. Çünkü o söylediklerinizin tamamı olurken hep oradaydım ben. 25 yaşındaki çocuklar orada değildi. Ya da oradalarsa bile mesela lise bitirme telaşındaydı onlar o günlerde. Üniversite sınavında nereye gireceğim ben? Kendime nasıl bir gelecek çizmeliyim telaşındaydı. Ve diyor ki, Mahir Ünal ek yapıyor. Bunca yıl diyor öyle bir hava oluşturuldu ki sanki hiçbir şey yapmamışız, taş taş üstüne koymamışız. Aşk olsun. Dezenformasyonun temelinden başlayarak Avrupa'nın en büyük çukurunu kazarak, dünyanın en büyük dezenformasyon temel çukurunu kazarak üstüne bir bina yaptınız. Konya yolunun kenarında duruyor. 650 katlı. Ciddi söylüyorum, başına da birini oturttunuz. Kafanıza göre ahkam kesiyorsunuz. Öyle bir ahkam kesiyorsunuz ki mesela Türkiye'de hiç kimsenin aklına gelmeyecek şeyler yapıyorsunuz. Gerçekten bir 29 Ekim kutlamasında siz istemediğiniz, size şakşakçılık yapmayacak kanalların muhabirlerini, kameramanlarını Anıtkabir'e almıyorsunuz. Yahu insanın aklının köşesinden geçmez böyle bir şey. Ciddi söylüyorum. Çünkü Bülent Bey de sıklıkla vurgular, özellikle Atatürk düşmanlığı AKP'nin anlaşılmasın diye sıklıkla vurgular. Der ki Atatürk hepimizin. Hepimizinse neden bazı muhabirler görmüyor, bazı kameramanlar çekemiyor Bülent Bey? Siz bilirsiniz. O yüzden hani bir bilen olarak size danışayım istedim ben. 25 yaşında çocuklar bilmiyor Bülent Bey. Onlar gerçekten anlamıyor. Çünkü onların başka telaşları var. Hayata oradan bakmıyorlar. İçine doğdukları aile onlara Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bir kurtarıcı gibi gösterdiği için muhtemelen. Onlar bunun dışında bir şey konuşmuyor, bunun dışında bir şey düşünmüyor. Ama neden bir muhabirin Anıtkabir'e alınmadığını, yanında neden kameramanının olmadığını bilmiyoruz. Bülent Bey sahi kimlere kaldı bu iş? Eskiden hani hep söylersiniz ya, toplumdan büyük teveccüh gördü bu parti diye. İnanın artık öyle bir şey yok, biliyor musunuz? Anıtkabir'e şakşakçı taşınıyor. Hem de öyle büyük şakşakçı taşınıyor ki bunlar geliyor sabahtan İletişim Başkanlığı tarafından kaldırıma yerleştiriliyor. Bekle deniliyor. Zaten onların başka bir derdi yok. Bekle dersin. Bekle, alkışla dersin. Alkışla, başka bir özelliği yok hiçbirinin. Sonra içeri alınıyor. Geçmişte Anıtkabir'deki uygulamalarda alkış yok diyenler tarafından. Bakın bunun altını ısrarla çiziyorum Bülent Bey, siz anlarsınız neden çizdiğimi. Anıtkabir komutanlığının da etki dışı bırakılmasıyla İletişim Başkanlığı tarafından yerleştiriliyor oraya. Kafalarındaki lider çıktığında alkış, kıyamet, tezahürat kopuyor. Doğru mu bunlar Bülent Bey? Yani siz bilirsiniz diye size sorayım istedim. Çünkü bunu bilecek tecrübede siyasetçi pek kalmadı. Afyonkarahisar milletvekili gibi insanlar var. Yani çıkıp topluma asla inandıramayacak sözler söylüyor. Diyor ki elinizi vicdanınıza koyarsanız akaryakıta çok da zam gelmedi. Gelmedi mi sahibi Bülent Bey? Mesela bu toplumda aç insanlar var mı? Yoksulluk sınırı gerçekten 10 bin liranın üzerine çıktı mı bu ülkede? Anlarsınız siz. Bir hukukçusunuz çünkü. Mesela şu Osman Kavala hadisesi Bülent Bey. Siz bunu çok iyi bilirsiniz. Çünkü hukukçusunuz, hep anlatırsınız bunu. Her yerde övünme vesilenizdir bu. Ben bir hukukçu olarak diye başlarsınız çoğu cümlenize. Sahi bir hukukçu olarak söyler misiniz? Mesela bugün Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu haklı mıdır? Eğer onlar haklıysa Bülent Bey, mesela Rahip Brunson neden bir anda bırakıldı? Halihazırda çalışan, kontağı açık bir uçağa bindirilip neden aynı gün Amerika'ya yollandı? Deniz Yücel, tutukluluğunun devamına karar verildiği avukatı tarafından kendisine tebliğ edilmişken dışarıdan 3 dakika içinde gelen bir haberle nasıl yollandı Almanya'ya? Siz bir hukukçusunuz Bülent Bey. Yani oradaki çocuklar 25 yaşında hukuk fakültesi bitirmiş de olabilirler de daha hukukçu değiller. Hani onların tecrübeye ihtiyacı var. Sizin geçmişte çok tecrübeniz var çünkü. Ben hem o hukukçu kimliğinize, hem meclis başkanlığı yapmış olmanıza, hem başbakan yardımcılığı yapmış olmanıza, hem de bunların bütününün ötesinde mesela kamu yayıncılığına çok hakim olmanıza dayanarak soruyorum. Öyledir herhalde değil mi? Çünkü TRT, Anadolu Ajansı falan bir dönem hep size bağlıydı. Sahi gerçi sonra sizi oralara çıkarmadılar. Bunun için şikayetçi oldunuz. Bana bağlı kurumlarda çıkamıyorum, görünemiyorum diye, ama neyse onu bir kenara koyalım da bir hukukçu olarak bunu gerçekten içinize sindirebiliyor musunuz? Ya da şöyle mi yapacaksınız mesela? 2015'e kadar bunların hepsi oldu. Yok, hiçbiri olmadı Bülent Bey. Adım adım bunlar yerleşirken siz oradaydınız. Siz oradaydınız. Hepsini gördünüz, hepsini duydunuz. Gazeteci Erk Acerer dün Sedat Peker'in ifşası üzerine kendi bildikleriyle birlikte Sadat organizasyonunu yazdı mesela. Nasıl devletin içinde paralel bir ordu oluşturulduğunu, o ordunun oluşum aşamasında size de geldiğini ve sizin kendilerine bir dakika ya bizim silahlı kuvvetlerimiz yok mu dediğinizi yazdı. Yani oradaymışsınız değil mi? Ne güzel karşı çıkmışsınız. Sonra ne yaptınız Bülent Bey? Onu yazmamış Erk Acerer. Muhtemelen onda da bilgi yok. Olsa yazardı çünkü, çekinecek bir insan değil. Sahi ne yaptınız sonra? Mesela şunu mu yaptınız? Kamuoyunun önüne çıkıp bir dakika Bu cumhuriyet hepimizin. Biz paralel bir yapılanmadan dolayı bir darbe yaşamış insan grubuyuz, bir toplumuz. Bu olamaz. Bunu kabul etmiyorum ben diye bağırdınız mı? Bağırdıysanız ben kaçırdım. Çok özür dilerim. Aslında gündeme de epeyce hakimimdir. İşim bu Bülent Bey. Gazeteciyim ben. Siz iyi tanırsınız beni. Ben de sizi çok iyi tanırım. Ve şimdi çıkıp bu söylediklerinizin var ya samimiyetin sesiyle alakası yok. Hele söylediğiniz şey, yani geçmişte Abdullah Bey'in açığını Bülent kapatırdı, Bülent'in açığını Tayyip Bey kapatırdı diyorsunuz ya, tek doğru cümle bu. Açık kapatarak geldiniz bugüne kadar. Ama şunu hiç sorgulamadınız. Bizim bu açık dediğimiz şeyler gerçekten toplumu yaralayacak, zedeleyecek, temelini bozacak şeyler olabilir mi? Bunları hiç sorgulamadınız. Onun yerine dediniz ki kurban olduğum verdikçe veriyor. Hakikaten toplumun önünde bunu söylediniz mesela. Şimdi ben sizi anlıyorum. Siz siyasette çok tecrübelisiniz. Yaşça benden epeyce ilerisiniz. İyi tanışırız Bülent Bey. Siz beni tanırsınız. Ben de sizi tanırım. Bilirim sizi. Hakikaten bilirim. Ve bir dönem size Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vicdanı diyen insanlara sesleniyorum şimdi. Vicdan böyleyse, vicdan konuşmayan bir şeyse ne işe yarar? Hakikaten ne işe yarar? Kimlere kaldı sözünün karşılığı nedir? Mesela burada anmışsınız. Şimdi diyorsunuz genel merkezi kokain kullanan insanlara açıyorlar. Ben olsam 30 kilometre yakınına yaklaştırmazdım. Keşke o gün söyleseydiniz bunu. Keşke deseydiniz ki bir dakika ya ben bu partiden tanıyorum kardeşim. Bakın bunu futbol kulübünü destekleyenler bile yapıyor. Gerçekten. Yapıyorlar. Diyorlar ki ulan bu adam burada olduğu sürece ben yokum. Ama bir tabakta kokain çeken insana sessiz kaldınız siz. Şimdi söylüyorsunuz ama bir kıymeti harbiyesi yok. Mesela bir bakan kendi bakanlığını üstelik fahiş fiyatla dezenfektan satarak dolandırdı Türkiye'de. Faturalar çıktı ortaya. Bülent Bey siz hukukçusunuz anlarsınız. Faturası var bu işin faturası. Hiçbir şey söylemedi kimse. Yani birinden de çıkıp şunu duymadık. Bu nasıl iş kardeşim? Yeter ya ben değilim artık AKP'li demediniz. Şimdi diyorsunuz ki kimlere kaldı? Bülent Bey sahi kimlere kaldı? Ya da şöyle sorayım. Başlangıçta kimindi? Doğru ya hani bugün kimlere kaldıya bakacaksak eğer. Başlangıçta kimindi bu parti? Çünkü şu anda adı geçen insanların tamamı hala duruyor. Yani ne bileyim mesela Ertuğrul Yalçın Bey niye gitti bu partiden? Siz tanırsınız iyi de dostunuzdu. Üstelik Bursalıdır oradan da tanırsınız. Neden gitti bu adam? Başbakan yardımcısıyken neden istifa etti? Hakikaten. Mesela neden Abdüllatif Şener'i tasfiye ettiler bu partiden? Dengir Mir Mehmet Fırat neden gitti? Partinin üstelik siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyken partinin tüzüğünü siz yazdığınız için iyi bilirsiniz. Ben de hatırlıyorum o günleri Bülent Bey. Mesela neden partinin gerçek anlamda iki numarasıyken neden dışlandı? Sahi bunlar niye yapıldı Bülent Bey? Kimlere kaldı şu anda? 25 yaşında çocuklara bunları anlatmak kolay. Çünkü onlar size soru sormayacaklar. Tıpkı Mahir Ünal'ın söylediği gibi o dezenformasyona kalan %46'sı dezenformasyon bugünkü haberlerin diyor ya. Mesela onlara bunu anlatmak çok kolay. Yapıştırırsın A Haber'den. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Mesela bir Biden portresi anlatırsın. Yani onu gece rüyasında görebilmesi için bile bir insanın çok ciddi akli sıkıntısı olması lazım. Ama bütün bu insanlar mesela Cumhurbaşkanı uçağıyla taşınır. Sahi hiç rahatsız olmuyor musunuz Bülent Bey bunlardan? Yoksa 25 yaşında çocuklara bunları söylemek kolay mı geliyor size? Bence öyle biraz. Hakikaten. Çünkü o çocuklara ne söylerseniz onlar yiyorlar. Ve onların kötülüğünden değil bu. Bilmiyorlar çünkü. Bilmiyorlar. Ama bilenlerin olduğunu da siz unutuyorsunuz Bülent Bey. Bu kadar kolay değil bu işte. Türkiye'nin bugün geldiği yer demokraside, insan haklarında, sonunculuklar değil sadece. Biliyor musunuz Türkiye Avrupa'da en fazla anksiyete ilacı kullanan, sakinleştirici kullanan ülke. Sebep? Toplu olarak delirdik mi biz Bülent Bey? Bilmiyorum hani birbirimizin açığını mı kapatmayı unuttuk yoksa? Sizin açığını kapattığınız insanlar var ya, bugün mesela onlardan Abdullah Bey sessiz, özür dilerim sessiz değil, ilk kez kapsamlı bir 29 Ekim kutlama mesajı gördük kendisinin. Üstelik siz iyi tanırsınız, ben de kendisini iyi tanırım. Üçümüz de birbirimizi iyi tanırız aslında. İnsanlar çok fazla bilmez Abdullah Gül'ün 29 Ekim doğumlu olduğunu, adının Cumhur olduğunu. Ha? Siz bilirsiniz Bülent Bey. Cumhuriyetin bugün geldiği yeri biz kime borçluyuz Bülent Bey? Demişsiniz yani kimlere kaldı? Vallahi ben de soruyorum hep bunu. Ama emin olun kimlere kaldı son 20 yılı düşünerek değil. 98. yılını kutladığımız Cumhuriyet içinde başından bugüne söylüyorum ben. Kimlere kaldı diye. Kimler kimlere ne kadar rahat sallayabiliyor diye söylüyorum. Hakikaten çok rahat. 25 yaşında çocuklar sabah kahvaltısında karşınızda otururken onlara böyle geçmişte direkler arasından Ramazan sohbeti yapar gibi anlatmak çok kolay. Ama bilen insanlara karşı Bülent Bey kimlere kaldı? Vallahi bence biraz daha açık konuşursanız hepimiz çok daha rahatlayacağız. Bize olan şu borcunuzu öderseniz mesela o sorumla birlikte. Sahi Bülent Bey siz partinizi mi daha çok seviyorsunuz ülkenizi mi? Bence bu soruyla başlayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru. Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Biz aynı siyasette de inanmıyoruz. Burada siyaset konuşuyoruz da. Kendi siyasi anlayışımızı konuşmuyoruz. Ülke için siyaset konuşuyoruz. Farklı görüşlerden insanlar var burada. Doğrudur. Farklı şeylere inananlar. Çünkü etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz farklı bizim. Bizi ortaklaştıran şey kocaman bir ülke, vatan, bizim vatanımız, memleketimiz. Burada iyi yaşamak istiyoruz birbirimizden vazgeçmeden. Kimse kimseye yalan söylesin istemiyoruz. Yalanla kendini var eden, bugün yokluk sebebini onun içinde arasın istemiyoruz. Kendisini öncelikli göstererek yapsın istemiyoruz. Bunun için konuşmak zorundayız. Çünkü biliyoruz ki konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Buna direnmek mümkün mü? Yaptığımız şekilde yaparsak mümkün. Korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden birbirimizle konuşursak mümkün. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftanın başı, yeni bir ayın başı hepimiz için hayırlı uğurlu güzel olsun, sağlıklı olsun en öncesinde. Yarın sabah saat 9'da eğer ikinci yayına gelemeyecekseniz burada ölmezse kalırsam oturuyor olacağım ben yine. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.